Ayrım 4.
Uyuyamayacaksın anlaşılan. Sen uyuyamayacaksın ama o Yozgatlı Nuri de bir gün çıkacak, bulacak o Marmarisli'yi. Gerçekten öldürecek mi? Yapacak mı bunu? Peki sonra? Sonra ne olacak? Sonrası Allah kerim. Belki Suriye'ye geçerim. Dönüyorsun yatağında. Gecenin saat kaçını bulabildin acaba? Saatin de yok. Koğuş nöbetçisi başucundan geçiyor. Ayağındaki köpükten Tokyoların yerde sürünen kaba, fos sesi yanındaki yatağın ötesinde duruyor, eğilip altta yatan birini uyandırıyor. Uyandırılan söylenerek kalkıyor, bir süre ayakta uyuyor, sonra yürüyor, yatakların arasında şiş gözlerle amaçsız dolaşmaya başlıyor. Başladığı nöbetinin daha pek başlarında, uyanmamış gibi, gözleri bomboş, bakınıyor, tahta sıraya çöktüğünü görüyorsun, bir sigara dumanı yükseliyor oturduğu yerden. Yastığın içindeki katı topaklar başına ağrılar saplıyor. Bir demir kapının gürültüyle açılıp kapanışı yattığın yerde sıçratıyor seni. Ses tabanlarında yankılanıyor ilk, bir sancı gelip geçiyor kemiklerinden. Bir zamanlar griye boyanmış ama zamanla eskimiş, kirlenmiş çubuk demirlerden örülme bir duvar, koğuşun bir başından öbür başına uzanıyor. Yerden başlayıp tavana kadar yükselen bu demir parmaklıklı duvarın ötesinde, 1,5 adım genişliğinde uzun bir koridor. Koridorda yürüyen şişko budur gardiyanı tanıyorsun. Akşam üzeri seni koğuşa getiren, kıdemliğe teslim eden gardiyan. Koridorun üstündeki küçük pencerelerden birinin camını elindeki sopayla dürtüp açıyor. Pencerenin tek kanadından, demir örgülerin arasından süzülüp içeri sokulan serin bir gece, yüzünü, kolunu, yaralı dirseğini yalayıp üzerinden sürünerek geçiyor. Dirseğin sızlıyor serinlikten. Uyumadığını görsün istemiyorsun. Gardiyanla göz göze gelmekten kaçınıyorsun. Ayaklarını sürüyerek geçip gidiyor parmaklıkların ötesinden. Demir kapının yeniden açılıp kapandığını duyuyorsun. Bir kanadı açılan ince demirlerle örülmüş karanlık pencerenin önünde koridorda sarkan çıplak ampul giren esintide hafif hafif sallanıyor. Bir akşamüstü evinden apar topar alınıp götürüldüğün o daracık dört duvar arasına o vıcık vıcık karanlık pis yere kapatıldığın günün gecesinde duvarda tepedeki küçücük pencereden gördüğün dışarıda boşlukta sallanan bir ampulün ürkünçlüğünü unutamıyorsun. Nereden sarkıtıldığı belirsiz bir ampul, nereye bağlı olduğu anlaşılmayan uzunca bir kordonun ucunda sönüp sönüp yanarak sallanıp durdukça sen kafanda gönlünde değişik ürpertici görüntüleri geliştirip yaşamaktan kendini alamıyordun. Önceleri bu görüntüler alabildiğine korkunçtu. Giderek alışır gibi olmuştun. Sonunda bir oyun biçimine bile soktun. Kolay olmadı. Ama o ilk fırtınalı geceyi yaşadığın sürece kim bilir kaç kere yeniden bütün diriliğiyle yaşayacağını, unutamayacağını çok iyi biliyordun. Pek mi önemliydi o geceyi yaşamak? Önemliydi belki. Ama yalnızca önemli oluşu muydu geceyi unutulmaz kılan? O gecenin artık bir durum olmaktan çıkıp bir bilinç olduğunu açıkça seziyordun içinde. Oraya tıkıldığının daha ilk gecesinde dışarıda birdenbire fırtına patlamıştı. Oysa evinden alınıp getirilip o karanlık kapana tıkıldığında gün sonunda fırtına getireceği önceden kestirilemeyecek kadar aydınlıktı, yüksekti, dupduruydu, sepserindi. Akşam üstünde havada anlaşılmaz bir hoş kokular vardı. Güzel vazgeçilmez bir günün bitiminde bırakmıştın dünyayı. Ama gece yarısı ansızın kudurmuştu doğa dışarıda. Gönlünde ilk gece kopan fırtına doğaya yansımıştı sanki. Şimdi düşünüyorsun da o gece dışarıda doğada kopan korkunç fırtınanın gerçekliğinden bile kuşkuya düşer gibi oluyorsun. Beklenmedik bir gümbürtüyle patlamıştı gök. El kadar küçücük bir pencerenin ötesi birden kararmış, sen kendini bir lağımın ağdalı, yoğuşmuş, son batağında kurtulmak için çırpınan, debelenen beyaz bir güvercin olarak düşünmüştün nedense. İşte o sırada dışarıdaki tek ampul yanmıştı. Fırtınanın önünde sallanan, çırpınan bir ampul. Pencerenin 2 metre kadar ötesindeydi. Acınası bir görünüşü vardı, umutsuzdu. Kendini parçalayıp yok etmek için başını çarpıp vuracağı bir yer arıyor gibiydi boşlukta. Yanıp söndüğü de oluyor, amansız yerin önünde senin görüş alanına girip girip çıkıyordu. Sekinin üzerine çıkmıştın, arkanı ıslak, terli kaygan duvara vermiştin. Akşam üstünden bu yana hiç bulutsuz, açık, yüksek, serin, hızla laciverte dönüşen göğün önünde nedense gözüne ilişmemişti bile. Gece bütün ağırlığıyla çöktükten sonra mı getirip asmışlardı onu oraya? Üşüyordun, titriyordun, çenelerin birbirine vuruyordu. İyi ki yalnızdın, görülmeyi istemezdin. Oysa bir canlının en olağan tepkileriydi bunlar. Hiçbir şeyin olağan olmadığı o ortamda, o koşullar altında bir canlının ürpermeye, titremeye, korkuyu yaşamaya hakkı vardı. Ama her canlının titrerken, ürperirken, korkuyu yaşarken bu durumda kendisini kimselerin görmemesini isteme hakkı da vardı. Ampul bir uzun koridorun ucunda çırpınıp duruyordu. Gırtlağının pek uygun olmayan bir yerine rastgele oturtulan bir urganın ilmiğinden kurtulmak, az sonra uçup gidecek olan canını kurtarabilmek isteyen bir canlının son umutsuz çırpınışları gibi görünüyordu sana. İlmik gırtlağa iyi oturmamıştı. dil dışarı sarkmış, gözler büyük büyük açılıp pörtlemişti. Bir türlü bitmiyordu, tamamlanmıyordu ölüm. Yaşam gizlice kendini sürdürüyordu urganın ucunda, çırpınıyor, boşlukta dönüp duruyordu. Yerin anlık kesilmeleri oluyordu. O zaman ipin ucunda savrulup dönen beden bütün ağırlığıyla sarkıveriyordu aşağıya. Yer çekimi etkisini bir anda gösteriyor, olanca gücüyle asılıp çekiveriyordu direnen gövdeyi. Urganın ucundaki kalın ilmeğin tam gırtlağa hart diye oturup gömülüşünü duyar gibi oluyordun. Ete gömülüyordu urgan, beyin kansız kalıyor, omurilik açılıveriyor, bilinç yok oluyordu bir anda. Beden ne kadar kıvranıp direnirse dirensin, gelen ölüm de artık. Oydu egemen olan, bilinçsiz bir et kemik yığınıydı ipin ucunda çırpınan, dönenen, savrulan, direnirmiş, yaşarmış gibi görünen, avup giden. Görevliler urganı kesip ölüyü boynundaki ilmikle birlikte aşağı alıyorlar. Çakıllı toprağın üzerine boylu boyunca uzatıyorlardı. Bir çingene bulunurdu her zaman, ucu ilmikli bir urganda. Urgan mı çingeneyi, çingene mi urganı kullanıyordu, ayırt edemiyordun. Ama görünmez birileri orada kolları arkasından bağlanmış, ayakları prangalı, uzun beyaz ölüm gömleği giydirilmiş yeni birini sürükleyerek getirip kaldırıyor, ya çingenenin ya da urganın ucundaki ilmeğe takıveriyorlardı. Yaşamla ölüm arasında kıpırdayan, kasılan, titreyen ayakların ürpererek bastığı iskemleye inen bir tekmeyle bir anda sarkıp ağırlaşıveren, şaşıran, direnen gövdeyi fırtına olanca basıncıyla yükleniyor, ıslıklar çalarak ipin ucunda dönen, kıvranan canlıyı ölüme savurup duruyordu boşlukta. Fırtına gecenin ortalarında bir yerde başladığı gibi dinivermişti. Öğüre öğüre kusmuştun ayaklarının dibine. Sonra çıkıp tahta sekinin üzerine uzanmıştın. Göğsünde onulmaz bir çukur açılmıştı sanki. Bir ara kocaman bir göğüs geçirmiş, açılan büyük çukuru kapatır, örter, giderir gibi olmuştun ama göğsündeki çukur günler boyu içten içe sızladı durdu. Onu yaralı bir yürek gibi taşıdın içinde. Dışarıda çakılların üzerinde, uydurma kalın tahta kapının ötesinde dolaşan bir çift ayak sesi vardı. Bir deniz kıyısının yıkanmış iri çakıllarını özleyecek kadar insanca duygularla dolu olduğunu kavrayınca şaşırmıştın. Yitirilmeyen, yitirilmemesi gereken şeyler olduğunu anlamıştın o anda. Bu sana gelecek günler için bir dayanak olabilirdi. Orada o kıstırıldığın daracık kapanda geçen geceli gündüzde uykusuz 5 gün içinde bir daha fırtına çıkmamıştı. Ama o ampul boşlukta gündüzleri ince demirlerle örülü mavi bir göğün ya da küçük bir ak bulutun önünde saydam belirsiz bir görüntü olarak sarkmış durmuş, geceleri de kapkara bir sonsuzluğun önünde hafif hafif sallanarak yanmış, bir yerleri sözde ışıtmaya çalışmıştı sabahlara kadar. Artık urganın ucunda sallanan canlı, can çekişen görüntüler yerlerini cansız nesnelere bırakır olmuştu. Koridorun ucunda sallanan ampulün simlerle, yaldızlarla işlenmiş süslü bir şapkaya, küçücük, incecik, içini gösteren bir kadın kiloduna, kafası kesilmiş, tüyleri yolunmuş, kesik bacaklarının uçları kıçına sokulmuş, pişmeye hazır bir sosyete hindisine, kocaman upuzun bir havuca, mosmor bir patlıcana, sapından asılmış çinko bir çocuk oturağına, sarkmış morarıp, kararmış, artık işe yaramaz yaşlı bir erkeklik organına, ökçesi kopmuş, tabanı açılmış bir eski postala, bir kangal sucuğa yerini bıraktığı oluyordu. Ama son gün ciğerlerinin özlemiyle her biri ayrı ayrı yakılmış, uçlarında külleri gittikçe uzayan, dumanları kıvrıla döne yükselen bir demet sigara biçiminde görür olmuşsun o çıplak ampulü. Ah, bir tek sigara bile o anda, o ortamda, o koşullar altında dünyayı biraz olsun sevdirebilirdi sana. Başka çaren yoktu. Altta yatanı uyandırmamaya çalışarak yavaşça süzülüp kaydın aşağıya, alttaki yatağın ucuna basarak yere indin. Uyanmadı altta yatan. Pantolonunu yastığın altından çekip bacaklarına geçirdin. Uykusunu sigaralarla gidermeye çalışan koğuş nöbetçisinin yanına gittin. Helaya girebilir miyim? İyi ki dedim bunu. Uykusu kaçıverdi nöbetçinin. Kanlanmış kısık gözlerle gülerek başıyla olurladı seni. Gürültü yapmamaya çalışarak gittin helalara. Açılan aralığın kapısını araladın. 5 gün kaldığın odacığın kapatılmış ağır kokusunu anımsatan ama onun yanında yunmuş arınmış bir silik kokusuna dalmış oldun. Çarpmasın diye yavaşça bıraktın kapıyı. Bir zamanlar cam olduğu anlaşılan, şimdi camsız, üstleri açık, yan yana 3 kapıdan aralık duranına girdin. Sabırsızca çıkarıp uzun uzun işedin, sarı kis bağlamış çukurun tıkalı deliğine, gürültü yapmasın diye deliğin çeperini vurdurdun sidiğini. Koğuşa ilk getirildiğinde sıkışıktın, işemek isteğiyle doluydun. Saatlerce kendini tutmuş ama sonunda dayanamamıştın işte. Bir boşalma, bir engin rahatlama kasıklarından başlayıp aşağılara, dizlerine kadar indi. Gevşeyen bir mutluluktu bedeninden geçen. Son kalıntıları da akıtırken kasıklarından bütün bedenine yayılan cinsel bir tadın kamaştırmasıyla iliklerine kadar sarsılıp silkelenin verdin. Dünyayı, yaşamayı belli belirsiz bir kere daha sevdin. Döndün. Islaklıktan kara yosunlar bağlamış, şişmiş dört kısa tahta ayağın üzerine oturtulmuş, bir zamanlar üzerine sürülen boyanın mavi olduğu anlaşılan eğri büğrü büyücek bir su bidonu orta yerde duruyordu. Sapıkırık musluğundan sızan su, hemen altındaki ağzına kadar sabunlu, mavi, bulanıkça bir suyla dolu tenekede incecik cıvıldıyordu. Suyun yüzeyi tenekenin yarı köşesinden aşağı kayıyor, yerde kıyılarında birikip kalan sabunlu kalıntıların arasından uzayıp yayılarak akıyor, yan yana üç kapıdan berikinin altındaki aralıktan girip yok oluyordu. Karşı duvarın üst ortasındaki camsız ama parmaklıklı karanlık pencereden uzayıp gelen kara ince bir hortum su bidonunun üzerinde duran az yana kaydırılmış tahta kapağın yanındaki aralıktan içeri giriyordu. Tahta kapağın ortasında kapağı tutup kaldırmak için bir tutamak vardı. Kalınca bir tutamak. Üzerinde eriyip pelteleşmiş, sızıntılara beyaz bir yoldan uzayıp yine bidonun içindeki suya karışan bir sabun kalıntısı deniz anasını andırır bir yayılmayla saydamlaşmıştı. Uzanıp sabunu almaya çalıştın. Cıvık bir sabun bulaşığı geldi eline. Olsundu. Üzerindeki atlet fanileyi sıyırıp dürdün, kapağın kuru kalmış bir yerine bıraktın. Sapıkırık musluğu güçlükle açtın. Musluktan yırtılarak çıkan eğri büğrü, dağınık su, tenekedeki mavi suları sıçratıyordu. Ayaklarını ayırıp tenekeden uzak durmaya çalışarak eğildin. Başını muslukla teneke arasına, suyun altına uzattın. Elindeki sabun bulaşığını başına sıvazlayıp, başındaki top top şişliklerin acısını aldırmadan ovalamaya başladın iki elini. Güç köpürüyordu sabun. Su oldukça kireçli olmalıydı. Köpükten çok sabun olduğunu bildiğin bu mavimsi bulaşığın temizleyiciliğine bıraktın başını. Boynunu boğazını güzelce ovaladın. Dağınık sularla uzun uzun akıttın başının sabunlarını. Gözlerin acı acı yandı. Akşam üzeri koğuşa getirilmeden önce sokulduğun odada makineye vurulan başının saçsızlığını, fırça gibiliğini yadırgıyordu parmakların. Bu beklenmedik değişiklikten gizlice hoşlanır gibi olduğunu da seziyordun. Bir atı, kısa tüylü bir köpeği yıkamak gibi bir duyguyla yıkadın başını soğuk suların altında. Islak ayakla giyince ayakkabılarının ıslanacağını aldırmadan ayaklarını da yıkadın. İncecik, kaygan derisini sever gibi, okşar gibi yıkadın ayaklarını. Tabanların gelen yeni derilerle bir başkasının ayaklarının altı gibiydi. Yadırgıyordu ellerin. Pütürlü bir taşa uzun süre sürtülmüş de düzeltilmiş, parlatılmış gibiydi ayaklarının altları. Şimdi kapının açılıp birilerinin girmeyeceğini bilsen soyunur bütün bedenini yıkardın buz gibi sularla. Olmazdı. Öylece sular sızdırarak dışarı çıktın. Elindeki kurumuş kan lekeleriyle kararmış, kirden gevşemiş falinalı bile giymeden çıktın. Yavaş yavaş bu düzene alıştığını göstermiyor muydu böyle giyinmeden çıkışın, kolunda göğsünde öbürlerininki gibi bir takım dövmeler olmasa bile. Nöbetçinin önünden geçtin. Yeni bir sigaraya başlamıştı. Oturuyordu. Yüzünde az önce helaya girip giremeyeceğini sorduğun anda beliren gülmenin izleri duruyordu. Bu kez sen gülümsedin önünden geçerken. İçinde bir dirilik, bir onarılmışlık duygusu vardı. Elinle başında kalan suları sıyırmaya çalıştın. Ayaklarını sakınarak güçlükle çıktın yatağına. Islaklık hoşuna gidiyordu. Koridordaki açık pencereden sokulan koyu gecenin serinliği ıslaklıklarına sürünüp üşütüyor gibiydi seni. Havlun yok mu kardeş? Beklemiyordun. Koğuş nöbetçisiydi. Yanı başındaydı. Elinde kavun içi kirlice bir havlu tutuyordu. Al kurula başını. Hasta olursun. Hastalık buralara göre değil. Aldın havluyu. İçin dostlukla, kardeşlikle kabarıvermişti. Hazırsındır insanları sevmeye. Hep birilerine güvenmek, birilerine sokulmak, bir şeyler vermek isteğiyle dolusundur. Güzel bir görüntüyü, güzel bir yazıyı, güzel bir şiiri, bütün güzellikleri bölüşecek, paylaşacak birileri olsun istemişsindir. Senin yapında vardır bu sevecenlik. Yakınlaşmalarının çoğu yıkımlarla bitmiş olsa bile böylesindir. İşte burada da şu koğuşa geldin geleli hep bir şeyler vermeye çalışıyordu Nuriler. Şaşırıyorsun. Almaya değil daha çok vermeye alışmış biri olarak yadırgıyorsun çevrendeki bu yeni, bu değişik Nurileri. Başını havlunun eprimiş gevşekliğinde kuruladın. Biraz öteye çekilmiş bir ranzanın köşesine sırtını vermiş duruyordu. Adını sordun. Nuri dedi. Islattığın havluyu Nuri'ye uzatırken yüreğinin sesini gözlerine taşırarak baktın ona. Sağ ol Nuri kardeş dedin yavaşça uyuyanları uyandırmamaya çalışarak. Bir sigara mı içer misin? Havlusunu aldı. İçelim dedi. Bunu derken görmüş geçirmiş deneyleri olan usta bir tutuklunun birçok şeyi hafife alan yarı alaycı küçümser tavrını gözden kaçırmadın. Kibriti çakıp uzattın eliyle geri çevirdi. Yak dedi direttin. Olmaz yak dedi. Çaresiz önce sen yaktın sigaranı. Uzaklaştı duman içinde. Konuşur diye beklemiştin. Gitti. Yine ilerideki sıraya oturdu. Bu kez pantolonunu da çıkarmadan nevresimin altına giriverdin. Sigaranı tüttürdün. Başında kaşıntısız, genişlemiş, serin bir çıplaklık, yadırgadığın bir boşluk vardı. İlk 5 gününü geçirdiğin odacıkta duvarın tepesindeki demirlerle örülü küçücük tek pencerede ortalık kararmaya yüz tutarken işte tam o akşamüstü saatlerinde kapı günde bir kez aralanıyor. İçerken klor kokan musluk suyuyla doldurulmuş bir şişeyle yuvarlak kuru bir ekmek içeri uzatılıyor. Bir gün öncenin boşalan su şişesi geri alınıyor. Kapı dışarıdan yine her zamanki gibi güçlükle kilitleniyordu. Her keresinde kapıyı açıp kapayan kimse anahtarı kilidin içinden çıkarmak için uzun süre uğraşmak zorunda kalıyor, durmadan sövüyordu. Sövgülerin çoğu da sana yönelmiş oluyordu nedense, şaşırmıyordu. Şişeyi alıp başına dikerken kapatıldığın odanın artık alışmaya başladığın ağır kokusu içinde bile suyun klorlu kokusunu ağzın ayırt edebiliyordu. Ekmeğe pek dokunmuyordun. Tepedeki küçük pencerenin bir açıklığa, kırlık bir yerlere baktığını biliyordun. Evini altüst edip iki büyük çuvala tıktıkları kitaplarınla birlikte seni de indirip aşağıda bekleyen kara bir otomobile bindirmişlerdi. Götürdükleri yeri belli etmemek için olsa gerek gözlerine kalın kara bir bez bağlamışlardı. Herhalde dışarıdan birileri görmesin diye de arabanın arka koltuğuna bastırıp yatırmışlardı seni. Araba akışının oldukça sıkışık, tıkanık olduğu caddelerden güçlükle sıyrılıp kurtulduktan sonra hızla yola koyulmuştu otomobil. Çok dönüp dolaştırmışlardı. Nerelerden geçtiğinizi kestirme olanağın kalmamıştı. Sonunda toprak bir yola girmiştiniz. Arabadan indirdikten sonra gözlerindeki bağı çözmüşlerdi. Bir topraklık alandaydınız. Sonradan getirilip döküldüğü anlaşılan iri dere çakıllarının üzerinde güçlükle yürümüştün. Uzakta tepelerin yamacında oraya buraya gizlenmiş gece kondular vardı. Kentin oldukça dışarılarında bir yer olmalıydı. Neresi olduğunu kestirememiştin. Bir boşluğun ortasında sanki bütün toplumdan uzak, soyut bir kırlıkta tek katlı garip, uzunca ilkel bir yapının önünde durmuştunuz. Yan yana bir örnek 5-6 kaba tahta kapıdan en uçtakini güçlükle açmışlar, kapkara bir kokunun içine itivermişlerdi seni. Dizini bir yerlere çarpmış, kapaklanır gibi olmuştun. Ayaklarının altındaki kaygan vıcıklıkta yüzüne vuran dayanılmaz kokuyu yadırgarken dizinin acısını unutur gibi olmuştun. Görevliler üzerine kapattıkları kapının kilidinden anahtarı çıkarmak için çok uğraşmışlardı. Çakıllarda uzaklaşan ayak seslerini duymuştun. Biri kalmıştı dışarıda. İkileştikleri oluyordu ama pek kısa sürüyordu. Biri çakıllara tekmeler atarak hep uzaklaşıyordu. Nöbet değiştiriyor olmalıydılar. Gittikçe karanlığa alışmıştın. Birbirine yakın koyu dört duvar, dizini çarptığın basık tahta seki yavaşça belirip çizilmişlerdi boşluğa. Karanlığı azaltan şeyin duvarın tepesindeki el kadar küçük pencere olduğunu sonradan görmüştün. Daracık bir yerdi. Duvarlar terlemiş gibiydi, ıslaktı. Ayaklarının altında dört bir yana yayılmış, kurumuş, kurumamış, öbek öbek insan pislikleri vardı. Keskin, yoğun sidik kokusuyla birleşince içerinin kapatılmış havasında boğulacağını sanmıştın ilk defa. Altıncı günün sabahı artık unutulduğunu, diri diri gömüldüğünü o mezarda çürüyüp gideceğini düşünmeye başladığın bir anda alınıp dışarı çıkarıldın. Ne güzeldi toprakla gök arasında insanın soluk alması. Gözlerin yanmıştı günün aydınlığından. Ciğerlerine yapışıp kalan ağır kokulardan arınmak ister gibi derin derin soluklamıştın uçsuz bucaksız serin sabah havasını. Başın dönmüştü. Önce sendelemiş, yere çakılların üzerine kapaklanmıştın. Kendin kalkmıştın. Gözlerini aralayıp bakamıyordun. Göremiyordun çevreni. Sular sızıyordu gözlerinden. Sonra yavaş yavaş alıştın aydınlığa. Güneşli bir gün sanmıştın. Oysa tepede hüzünlü, basık, ağır bir gök vardı. Gece kondular yine 5 gün önceki yerlerinde uzanan yaşlı kel tepenin yamacındaydı. Yine yeri çakılların üzerinde yuvarlanır gibi güçlükle yürümüştün. Bırakılacak mıydın? Üstün başın pislik içindeydi. Olsundu. Salıverirlerse bu kılıkta hem de kentin ana caddesinden yürür giderdin evine. Getirilirken arabada aldıkları anahtarını verirler miydi? Nasıl girerdin eve? Çakıllar tükenince iki katlı bir başka yapının altında sıra sıra muslukların bulunduğu beton bir aralığa sokmuşlardı seni. Ne güzeldi su, diriltmişti. Soyunabildiğin kadar soyunmuş, verdikleri köşeli, kuru, yeşil bir kalıp sabunla ellerini, kollarını, bacaklarını, yüzünü bir güzel yıkamıştın. Pislikleri akıta akıta bitiremiyordun. Başında dikeliyorlardı. Ne derlerse onu yapıyordun. Ayakkabılarını bile yıkatmışlardı. Sonra da verdikleri fırçayla giyimlerini fırçalayıp temizlemiştin. Ama içine sinen ağır kokuyu giderememiştin. Temizlik işi bitince izin alıp avucunu musluğun altına sokmuş, fışkıran rakı beyazlığındaki köpüklü gürbüz sudan kana kana içmiştin. Ağzında yine keskin bir klor tadı kalmıştı. Sonra seni bir odaya sokmuşlardı. Tek pencereleri küçük bir odaydı. Köşede üstü sigara yanıklarıyla dolu küçük tahta bir masa, pencerenin önünde de iki eski tahta iskemle vardı. Yanda camı çatlak uyduruk bir tahta dolap duruyordu. Dolabın içi dosyalarla tıka basa doldurulmuştu. Yerlerde sicimlere bağlanmış, kirlenmiş bir sürü kitap vardı. Görebildiklerinin adlarını sırt yazılarından okumaya çalışmak oldukça oyaladı seni. Orada kapının yanında duvar dibinde seni bekleyen iki görevlinin önünde bir saate yakın bekletildin. Durduğun yerden pencerenin dört köşesi içine sıkışmış çıplak boz tepelerden biri görünüyordu. Kurtulacağını beklerken gidip kendi yatağının kendin için oyulmuş çukurluğunda deliksiz bir uyku çekeceğini kafanda geliştirip süslerken minibüse benzer dört bir yanı kapalı gri bir arabaya bindirilip gözlerine kara bir kuşak bağlanacağını nasıl düşünebilirdin? Bu kez çok daha korkunç, çok daha uzun sürecek bir amansız yolculuğa çıkarılacağını nereden bilebilirdin? Ama doğruydu. Daha tek soru sorulmamıştı sana. İlk gece uykusuzluktan gebersen de uyuyamazsın. Yozgatlı haklı gibi. Bir el dokunuyor omzuna. Koğuş nöbetçisi. Yeni biri. Bir domates, bir sivri biber almış eline. Kolunda, pazosunun üstünde bir dövme var. Mavi virgül. Altına da büyük harflerle gülüm yazılmış. Kır şunları arkadaşım diyor. Sağ ol, yiyemem şimdi, eksik olma. Yersin, acıkmışsındır, bastırır, yenisin. Bilirim, yiyemez insan. Ama boş ver, yemene bak. Tutuşturuyor eline orta boy bir domatesle sarı kıvrık Charleston biberini. Ekmek de var, getireyim. Yok, ekmek istemem, yeter bunlar, sağ ol. Boş ver bir arkadaşım, alışırsın. Belinden yukarısı çıplak, tüysüz göğsünde yüreğinin tam üstüne işlenmiş kocaman mor bir dövme daha var. Uçları yukarı çevrik bir ay, ortasından geçen uzunca yatay bir leke. Ne olduğunu kestiremiyorsun. Nerelisin? Hep bildiğin sorular. İçinden mi? İçinden. Siyasi misin? Siyasiyim. İç geçiriyor. Adım Nuri diyor. Glay Nuri derler bana. İstanbulluyum. Uzaklaşıyor. Yatağın ortasına bağdaş kurup domatesten ısırıyorsun. Glay Nuri'nin elinden kalan ısı var ısırdığın domateste. Biberi kütürtüyle kırıp ağzına atıyorsun. Mayıs'ın 30'u. Nasıl unutursun? 27 Mayıs'ın 3 gün sonrası. Özgürlük ve Anayasa Bayramı'nın bilmem kaçıncı yıl dönümü dışarıda törenlerle kutlanırken tatildi. Kimse gelmedi. Kimse götürülmedi. Günlerdir sıranın sana gelmesini bekliyorsun. Her sabah saat 10'a doğru geliyorlar, bir takım odacıkların kapıları açılıp kapanıyor, birilerini alıp gidiyorlar. Kapıya kulak veriyor, soluksuz dışarısını dinliyorsun. Kapının üstüne küçük camlı bir bölüm. Dışarıdan kara bir perdeyle örtülmüş. Günün belirsiz saatlerinde perde aralanıyor, camda beliren meraklı bir yüz, bir çift dikkatli göz sana bakıyor, odaya göz gezdiriyor, denetliyor, yılgı veriyor belki, sonra yine örtülüyor perde. Götürülme sırasının kimde olduğu belirsiz, bilinmiyor. Dışarıda, koridorda ayak sesleri yaklaşıp uzaklaşıyor. Bulunduğun odanın karşısındaki, sağındaki, solundaki odacıklardan çıt çıkmıyor. Bir takım kısa konuşmalar oluyor dışarıda. Konuşulanları anlayamıyorsun. Avlarını kapan yabanıl kuşlara benziyorlar. Kapalı odalarda bekleyenleri kaptıkları gibi alıp götürüyorlar. Ayak sesleri uzaklaşınca sıra sıra odacıklarda yaşamın gündelik kıpırtıları başlıyor. Sonrası kolay. Artık akşama kadar günü öldürmeye çalışıyorsun. En büyük uğraşın gün boyu odaya giren kara sinekleri yakalayıp öldürmek. Değişik tuzaklar kuruyorsun. Değişik biçimlerde yaklaşıp yakalıyor, öldürüyorsun onları. Bitmiyorlar. Öldürdüğün kara sinekleri sayarak karyolanın altında biriktiriyorsun. Her gün öldürdüklerine ayrı bir öbekte topluyorsun. Yerde büyüklü küçüklü kara öbekler. Günlerini bu öbekler belirliyor. Mayıs'ın 30'uydu. O sabah doğan günle birlikte yeni bir öbeğe başlamıştın. Buraya getirilişinin 8. günüydü. 5 gün kapatıldığın mezar gibi karanlık yerden çıkarılıp bir arabayla gözlerin bağlanarak buraya getirilmiştin. Karyolanın altında sineklerden oluşan kara öbekler burada geçen günlerin sayısıyla birlikte artıyordu. 8. öbek öbürlerinin yanında küçüktü daha. 26 kara sinek ölüsünün oluşturduğu küçük bir lekeydi kirli betonun üzerinde. Geldiler. Karşı kapıda durdular. Dün akşamüstü getirdikleri çocuğu yine götürüyor olmalıydılar. Sonra sesler yaklaştı, senin kapının önündeydiler. Kapı koluna sarılı zincir dışarıdan tıkırdadı. Kapının üstündeki kara perde aralandı.